33. ayrım, sayfa 314. İşten atılmıştı, bir roman yazmaya çalışıyordu son günlerde, dedi Melike, İlhan'ı duymamış gibi. Büyük bir yorgunluk duyuyordu ve her şeyden tiksiniyordu. Yardımcı olamadım ona. Nasıl olabilirdim ki? Benim aklım da karışıktı ve her bir araya gelişimizde daha da karışıyordu. Nasıl yaptı diye sordu Armağan, üzgün, hayıflanır bir sesle. Kendini 6. kattan attı, dedi Melike. Sesi kesinlik ve acı doluydu. Allah aşkına Armağan, Melike, dedi. Figen, şu ortamda bırakın şimdi, güzel şeyler konuşalım. Tamam, anlatma, çok özür dilerim, dedi Armağan telaş ve üzüntüyle. Yok, hayır, anlatmak, bölüşmek istiyorum, dedi Melike. Oraya gittiğimde üstüne gazete örtmüşlerdi. Korkunç bir anının beklenmedik baskınına uğramış da sözünü durduramıyormuş gibi bir dargınlıkla konuşuyordu. Oysa o hep benden, yani bir gün beni öyle bulmaktan korkardı. Başını dikleştirdi. Yürek yarasına kafa tutar gibi Armağan'a baktı. Çok üzüldüm inan, dedi Armağan. Bağışla, sormamalıydım. Alışmaya çalışıyorum, yokluğuna değil ama bu biçimde. Sustu. Evet, kabul edilemiyor, dedi İlhan. İntihar toplumsal olmaktan çok kişisel bir kırılma eylemidir. Ama geride kalanlar için yıkıcılığı çok yönlü oluyor. Toplumsal bir kınanma ve suçluluk yükü de getiriyor ölenin yakınlarına çünkü. İnsan yeterince bütün doğmamıştır. Çoğu kez de kendi sorunlarını çözmekte yetersizdir, dedi Figen. Bu kişisel bir seçim, dedi Armağan İlhan'a bakarak. Ama kişileri bu seçime zorlayan etmenler nelerdir? İçinde bulunduğumuz ortamın, yıkım koşullarının her alanda yaşam sorunları yarattığını yadsıyabilir miyiz? Bazı insanlar yok saydıklarını ya da bir biçimde yok olacaklarını görüyorlar ve hiç olmazsa kendi elimle, özgürce, onurumla öleyim diye düşünüyorlar. Ben rakı içeceğim, dedi Gücan. Nedeni ve biçimi ne olursa olsun her intihar bir cinayettir, diye bitirdi sözünü Armağan. Sigarasını istiridye diye biçimi küllükte ezerek, ustaca, iz bırakmadan işlenmiş, faili meçhul bir cinayettir. Aynen, katılıyorum, dedi Gülcan. Aynen, içini çekti. Orkestra dans müziği çalıyordu. Birkaç kişi dans etmeye başlamıştı bile. Hiç üzerinde durulmayan sorunlar da var, dedi İlhan. Kişisel gelişim ve bireysel özgürlükler konusunda yeni bakış açıları ve hatta duygusal dönüşüm olanakları aramak. Açlık, yoksulluk, din gibi kaba saba politik malzeme konularının dışında bir yığın sorunu var insanların. Kendine güveni olmayan, pısırık, korkak ve ufku dar insan tipimiz nasıl değişecek, buna bakalım önce. Sevgili İlhan, dedi Armağan, her şey bütün iç içe dip dibe. Neden bu kadar yüzeyde geziniyorsun? Sorunun kökenine bak. Söz konusu olan bireysel, toplumsal, yapısal, bütün inisiyatiflerini kaybetmiş bir toplum. Şu gürültünün içinde bağıra bağıra neden bunları konuşuyoruz biliyor musun, dedi İlhan Armağan'a eğilerek. Sen şu anda burada gördüğün insanlar gibi eğlenebilmek, sıradan ama hoş bir gece geçirmek için kendini rahat bırakamıyorsun. Aşırı ciddisin, fazla politiksin ve kendini çok önemsediğin için yalın olamıyorsun. Hiç de değil, dedi Armağan. Olabildiğince yalınım. Yavanlıkla yalınlık farklı şeyler tabii. Armağan lütfen, dedi Figen kaygıyla. Üzülme. Biz böyle sevişiyoruz kardeşimle, biliyorsun, dedi İlhan Figen'e. Güldü. Kendi dünya görüşüne ve onun içerdiği kurallara körü körüne uymaya çalışmak da kendini uyguladığı bir tür baskı değil mi? Böyle körleşiyor insan. Kesin doğrular, saplantılar, bireysel gelişmeyi donduruyor. Kavgalar, kıranlar bu yüzden yaşanmıyor mu bu toplumda? Elini Armağan'a doğru sallayarak cevap bekler gibi durdu. Armağan sustu. İlgiyle piste baktı. Pistin ortasında üç kız üç erkekten oluşan dans grubu gösteri yapıyordu. Dansçıların jöleli saçları yol yol yeşile boyanmıştı ve siyah dans kostümlerinin üst bölümü bedenlerine sımsıkı yapışıktı. Erkekler tayt giymişler, kadınlarsa bellerine her dönüş ve kıvrımda açılan yayılan saçaklı etekler takmışlardı. Hareketleri hızlı ve sertti. Dans etmekten çok savaşıyor gibi görünüyorlardı. Sürekli renk değiştiren ışıkların altında yüzleri şeytansı, donuktu ve gözleri garip bir biçimde parlıyordu. Birbirlerine ısırmak istemiş gibi bakarak sırıtıyorlar, tetikte, ötekinin atışını kolluyorlardı. Sonunda yere yığılıp kolları ileriye uzanmış, ölü gibi hareketsiz kaldılar. Müzik sustu. Fatmış kucağında bebekle geldi. Renginur'un yanına oturdu. Oğlan sevgi sözcükleriyle, okşamalarla karşılanmıştı. Uykusu gelmiş görünmüyordu. Tersine cin gibiydi. Bütün gün uyumuştu. Elini tabaklardan birine sokmaya çalışırken Fatmış engelledi. Bir çığlık koptu.
Bazıları çok mutsuz ama bazıları da çok mutlu, dedi Gülcan kendi kendine konuşur gibi. Haddinden fazla. İlhan bir an kınarmış gibi baktı ona. Konuyla ilgisiz görünüyor ama kemikleşmiş değer açısından İlhan amcamın söyledikleriyle benzeşen bir kadın erkek ve cinsellik sorunu var bu ülkede, dedi Melike. Bazı şeyler hiç konuşulamıyor üstelik. Tabu sayılıyor. Bir yakınını, kocasını ya da kendini öldüren genç kızlar, yeni gelinler, genç damatlar var. Bu elbette önemli bir sorun, dedi Armağan. Öte yandan birisini görmeden bilgisayarla seks yapanlar, her gün eş değiştiren öresiye mutsuz gençler ve akılları oralarına takılı bir yağın yozlaşmış insan dolaşıyor ortalıkta. Cinsellik beyinlerin içine oymak için kullanılıyor ve kendini keşfetmenin, insan olmanın biricik koşulu cinsel özgürlükmüş gibi sunuluyor. Bu yüzden aşklar da eskisi gibi cömertçe, inatla, sabırla yaşanmıyor artık, dedi Figen. Yaşanamıyor. Herkes kendi kollarıyla kendini kucaklıyor. Aşkın cennetleri ve putları yıkıldı. Aşk yalnızlığımızın farkına varmak dışında nedir ki zaten, dedi Melike hafif ser gibi gülerek. Sen ne diyorsun Renginur buna, diye sordu Figen. Engencimiz sensin. Uzunca bir suskunluk oldu. Yeniden içki servisi yapılıyordu. Ay bana sormayın ne olur, dedi Renginur. Oğlunun ağzına bir şeyler tıkıştırırken. Halimi görüyorsunuz işte. Güldüler. Hanımlar beyler, bu şarabı öven çıkmadı ama müessesemiz büyük fedakarlıklarla. Haydi, dedi İlhan kadehini kaldırarak. Aa, şarap gerçekten harika, dedi Figen. Bardağından bir yudum aldıktan sonra. Nefis. Garson Armağan'ın bardağını soda dolduruyordu. Böyle uslu olduğunda seni seviyorum hayatım ama, dedi Figen. Bu şaraptan bir kadeh içmelisin. Bir an tedirgin baktı ona Armağan. Sonra gülümsemeye zorladı kendini. Önüne olan şarap dolu kadehi aldı. Bana da verin öyleyse biraz, dedi Gülcan. Biraz avunmuş gibi sakindi. Birazdan havadan sudan konuşmaya, şakalaşmaya giriştiler. Sas heyeti nihavend faslına giriş yapıp fazla uzatmadan ama esrik bir coşkuyla toparlandı. Ortaya Türk müziği okuyacak sarışın tombul şarkıcı geldi. Payetlerle süslü, koyu kırmızı giysisi iri poposunu sımsıkı sarıyor, dekoltesi meme uçlarının hemen üstünden başlıyordu. Sağ bacağının üstündeki yırtmaç adım attıkça kasığına kadar açılıyor, hafif eğri kalın bacağını sergiliyordu. Kadın ileri geri salınarak ve şarkının sözlerini sağırları da anlatmak istiyormuş gibi el işaretleri ve mimikler kullanarak gökyüzünde yalnız gezen yıldızları okumaya başladı. Gecenin sonunda bir kadehte şampanya içeceğim, dedi Armağan. Figen'e bakıp izin istiyormuş gibi. Gece daha yeni başlıyor sanırım. Uzun olacak. Öyleye benziyor, dedi Figen. Kendini idareli kullan. Uzlaşmışlar sonunda, diye düşündü İlhan. Öğle uykusunda halvet odup geçici bir barış anlaşması yapmışlar anlaşılan. Ben yalnızım, yalnızım. Armağan büsbütün kesilmediyse tabii. Bunu çağrıştıran sözler ediyordu çünkü arada bir. Bitti, bizden geçti gibi şeyler. Acaba karısından başka bir kadınla yattı mı hiç, diye düşündü. Sanmıyordu. Bir odanın öteki ucundaki kadın yerinden kalksa ürkerdi Armağan. Ya Figen? Hayır. Armağan'a kör kütük aşıktı hala. Ya da öyle olduğuna inanmayı daha güzel buluyordu. Bir haykırsam belki duyulur sesim. İkisinin de bıkkın ve sakımlı davranışları keskindi ve bu onları bunaltıyordu. Ama birbirlerine kapalı olmalarının arkasında daha kişisel bir korku duyuyordu olabilirdi. Kırılıp incinecek cinsel gurur, cinselliği bu kadar ciddiye almak, cimrice koruyup yoksamak, kişisel değerlerle aynı çekmecede tutmak acıklıydı, yürek yakıcıydı. Uzun süreçte cinsel soğukluğa, ruhsal çöküntüye sürüklüyordu insanların bu tutum. Üstü kapalı biçimde bunu anlatmaya çalışmıştı Armağan az önce. Ama salak bunu sistem sorununa bağlıyordu. Elden ne gelir? Tatmadığım zevk kalmadı dünyada. Öte yandan fazlası da duyumsuzluk, çirkinlik doğuruyordu ve insanın öz saygısını zedeliyordu. Yeterince ciddi sorunlar değil miydi bunlar? Armağan'a göre değildi. Sosyalizm geldiğinde bunlar da çözülecekti. Çift kişilik hayatlar ve çift kişilik yataklardaki dramlar. Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım. Bırak duygusal olgunluğa ulaşamamış, çoğunluğu toplumun en gelişmiş kesiminde bile çözülmeler yaratıyordu. Çoraklıklar, bölünmeler, acılar, nefretler büyütüyordu kalplerde. Revan'ı düşündü bir an, yoğun bir bunaltı duyarak. Taşa geçer, kendime geçmez sözüm. Ben bu sorunu yendim, neyse ki, diye geçirdi aklından. Kolunu Rengünür'ün sırtına koydu. Hafifçe omzunu okşadı. Ben bir rakı daha alabilir miyim abi, dedi Gülcan. bardağını elinde tutup nazlanır, ısrar beklermiş gibi. Tabii dedi İlhan. Az ötede garsona işaret ederek, haydi canlarım, bu benim en mutlu gecem. Sevelim, sevilelim. Sevgiyi kutsayalım ve içelim. Haydi. Kadehlerini kaldırdılar, birbirlerine vurdular. Saat gecenin 11'i olmuş. Geceye katılanlar gevşemeye, yayılmaya başlamışlardı. Yüzler kızarmış, gözler parlamış, şakalar coşmuştu. Müzik susunca konuşup gülüşen kalabalığın uğultusu yükseldi. Çatal bıçak sesleri, bağırtılı seslenişler duyuluyordu. Ama gürültü yalnızca birkaç dakika sürdü. Işıklar azaldı, orkestra mutlu yıllar çalmaya başladı. İki garson üstünde mumlar, yanan kocaman bir pastayı taşıyan tekerlekli masayı sürerek İlhan'ın masasının yanına getirdiler. Ziller hızlı birkaç vuruşla dikkat çekti ve son bir yüksek darbeyle titreşerek sustu. İlhan oğlu kucağında, Renginur kolunda ayağa kalkıp masanın başına geçti. Oğullarının birinci yaş gününü yakınları, dostlarıyla birlikte kutlamaktan sevinç duyduğunu söyledi. Her çocuk bir mucizedir diye devam etti. Dünyaya gelen her çocukla yenilenir, çocuklaşırız. Her çocuk anne babası ve dünya için yeni bir umuttur. Çünkü biliriz ki hayatın sürdüğü yerde umut, sevgi, güzellik de sürecektir. Yemek yiyenlerin birçoğu ne olduğunu tam anlayamamışlardı ve birbirlerine eğilerek anlamaya çalışıyorlardı. Alkışlar patlayan flaşlar arasında mum söndürüldü. Bebeğin eli tutularak pasta kesildi. İlhan oğlunu ve Renginur'u masadakilerde bebeği ve anne babayı öperek kutladılar. Orkestra coşkuyla yeniden mutlu yılları çalmaya başladı. Konuklar el çırparak müzeye katılmaktaydılar. Bebek akrabaların masasında kucaktan kucağa dolaşıyordu ve huysuzlanmaya başlamıştı. Garsonlar diğer masalara pasta servisi yapıyorlardı. Fatmış çocuğu alıp götürmek istiyordu. Oysa Renginur oğlunun maytapları da görmesinden yanaydı. Renkli, yanıp sönen mor ötesi disko ışıklarında dans başladı. Kendisi İlhan'ın kollarını bırakmış olan Renginur'un yüzü, gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Kalabalığı belli etmemeye çalışarak izliyor ve sanki insanların hakkında neler düşündüğünü anlamaya çalışıyordu. Herkes kendi havasındaydı aslında. Onlara çevrilmiş bakışlarda boş, uzak, meraksızdı. Renginur pek ilgiye değer biri olmadığı yolunda bir kaygı duydu birden. Kendini sıradan, kılıksız, silik, hatta kolsuz bacaksız hissetti. Bedeni gevşedi, neşesiz oldu. Herkes sana bakıyor aşkım dedi İlhan, onun duygularını sezmiş gibi. Özgür olmadığımı, sana ait bir şey, bir eşya olduğumu düşünüyorlar ve önemsemiyorlar dedi Renginur. Ben kendim olarak yokum burada. Böyle düşünmen çok yanlış dedi İlhan. Sen çok hoş ve kararlı bir kadınsın ve ben senin için doğru olduğunu bildiğim biçimde davranıyorum. Ayrıca kimseye kendimizi beğendirmek zorunda da değiliz, unutma. Armağan kendisine tatlılıkla bakarak neşeyle bir şeyler anlatan Figen'le dans ediyordu. İlhan yanlarından hızlı bir dönüşle geçerken seslendi. İyisiniz, hadi iyisiniz. Ha şöyle boş verin, eğlenin biraz. Armağan ona baktı. Alay eder gibi gülümsedi ve cevap vermeye kalmadan gözden kaybetti. Neden durmadan dalaşmaya çalışıyorsunuz onunla diye sordu Figen. Kendinden o kadar emin ve bulunduğu yerde o kadar sağlam yerleşmiş ki ona biraz yan bakmaktan, azıcık dürtmekten kendimi alamıyorum dedi Armağan. Hatta bundan zevk alıyorum. Konuşkan olduğun zaman çok seviyorum seni dedi Figen şarabın verdiği baş dönmesi içinde. Ama çok mu beni dedi Armağan. Pist bir anda dolmuştu. Müziğin süren canlı ritmiyle ayaklanmış bir kalabalık tepiniyor, birbirlerine sarılıp koparak uzaklaşıp birbirlerinden kendilerinden geçmiş dans ediyorlardı. Kalın bacaklı turist kızlar, bira göbeklerini hoplatarak zıplayıp duran iyi hantal erkekler, zincirlerle, boncuklarla süslü rengarenk giysilere sarılı, bol boyanıp, bol kokulanmış kadınlar, sağ sola çarpıp dirsekler atarak, omuzlarını titretip, bel kırarak, kafa sallayıp saç savurarak oynayıp dağıtıyorlardı. İlhan'la Renginur da iyice kaptırmışlardı kendilerini sambanın ritmine. İlginç figürler yapıyorlar, ter içinde dönüp duruyorlardı. Oturalım dedi Armağan, soluk soluğa kalmıştı. Bu tempoya ayak uyduramayız. Melike ile Gülcan bir şeyler konuşarak oturuyorlardı masada. Gülcan bitkin görünüyor, gözleri iyice seçemiyormuş gibi içki bardağını eliyle masayı yoklayarak arıyordu. İlhan gelip Melike'yi dansa kaldırdı. Renginur uyuyan bebeği aldı, arabasına koydu. Dadı hemen bir yerlerden çıkıp koştu. Fatmış gidip kocasına bir bakacaktı doktorla. Nasılsın diye sordu Figen Gülcan'a. Yatmak ister misin? Kaldığımız yerde boş bir oda var. Götüreyim mi seni? Bilmiyorum, başım ağrıyor dedi Gülcan. Birazdan yatarım belki. Hayret ediyorum. Şimdi Ben kör değilim. Cahil, iç karartıcı biri olabilirim. Yüksek okullara da gitmedim. Bu şamatadan yoruldum. Eliyle gözünü ovuşturdu. Yani burada işim yok. Birazdan yıkılıp kalacak diye düşündü Armağan. Yatmak istemiyorum, uykum yok. Gelirse burada uyurum dedi Gülcan. Kollarını masanın üstüne koyup başını yatırdı. Gözlerini yumdu. Şoför beni eve götürsün ama sonra dedi, burada kalmam. Figen Armağan'ın yanına oturdu, saatine baktı. 12'ye geliyordu. Birazdan sahilde havai fişek gösterisi var. Onu izleyelim dedi Armağan'a. Az kaldı. İstersen biraz yürüyelim kıyıda, hadi gel. Sonra götürüp yatırırız onu. Armağan yüzünde alçak gönüllü yumuşak bir gülümsemeyle Figen'e baktı. Kalktılar. Dans edenlerin arasından geçerek sahile yürüdüler. Kumsalda pek boş değildi. Kumların üstüne oturmuş Batana'ya bakan çiftler, şezlonglara uzanmış öpüşüp koklaşanlar vardı. Bataçık'a ağırca yürüdüler. Armağan kolunu biraz korkarak hafifçe Figen'in beline sardı. Kumun, denizin kokusunu duyuyorlardı. Burası yeni bir başlangıç için uygun değil. Yarın başka bir yere gidelim dedi Armağan. Güneyde bir balıkçı köyünde küçük temiz bir pansiyon bulabiliriz. Dinlenebileceğimiz huzurlu bir yer, ne diyorsun? Öyle istiyorsan neden olmasın dedi Figen. Sen de istemelisin dedi Armağan. Burayı bizim için yeterince steril bulmuyor musun diye sordu Figen. Evet öyle dedi Armağan kısaca. Sence başarabilir miyiz? Olabilir mi? Bilmiyorum. İstiyorum ama bilmiyorum inan. Müzik durdu. Popçu solist mikrofondan az sonra sahilde maytap gösterisi yapılacağını duyurdu. Dans edenler pisti boşaltmaya başladılar. İlhan Renginur'la birlikte havuzun kıyısında durmuş, geçiş yolunun açılmasını bekliyordu. Görevlilerden biri yaklaştı, sesini alçaltarak, ''Beyefendi, şu arka masada oturan iki kişi sizi sordular az önce.'' dedi. ''Bir halanızın oğlu olduğunu söylüyor.'' ''Kimmiş, neymiş, hangi oğlu?'' diye sordu İlhan. ''Cemal mi?'' ''Nereden çıkmış gelmiş bu adam şimdi ya? Niye orada duruyorlar?'' İçkinin verdiği gevşeklik ve mutluluğun iyimserliği içinde adamın gösterdiği yöne doğru baktı. Pist boşalmış ama masalar sahile gitmek üzere ayaklanmış, kalabalıkla doluydu. İlk anda göremedi söz edilen kişileri. ''Ben masaya gidiyorum.'' dedi Rengünür. Yürüdü. ''Çağır bakayım şunları gelsinler.'' dedi İlhan görevliye. Yanındaki şef garsona döndü. ''Şampanyayı sahilde içeceğiz. 10 dakika sonra şadırvana getirirsiniz.'' buyruğunu verdi. Aynı yerde işaret edilen yöne pek de umursamadan bakarak duruyordu. Işıklar loştu ve havuzdaki suyun mavi ışığı giysilerini, yüzünü maviye boyuyordu. Saydam, kıpırtılı bir çelik mavisine. Bakış alanı boşaldı. Birden açık renk takım elbiseler giymiş o iki kişiyi gördü. Doğrulup kalkarken ve aynı anda ellerini beline atıp silahlara davranırken bir an gördü onları. Silahlar, iki maytabın havaya fırlatıldığı anda yırtıcı bir gürültüyle şiddetle patladı ve patlamalar aralıksız çift tabanca 4-5 kez yinelendi. İlhan Sacit ağzında şaşkın, inanılmaz bir çarpışma, bedeni ağırca sallanarak ve içinde her şey birden çöküvermiş gibi havuzun kıyısına yığıldı. Suya sarkan bacakları şiddetle kasıldı, durdu. Sırtüstü başının yanında bir kan gölcüğü, dudakları kendi kanına bulanmış ve beyaz gömleğinde koyu kırmızı kanayan parlak İri delikler öylece kaldı. Çevresine patlayıp dökülmüş balonlar, kırık tabaklar, yemek artıkları, tavuk kemikleri ve pörsümüş çiçek ölüleri saçılmıştı. Ürkütücü bir sessizlik oldu ilk anda. Ve sonra her yandan çığlıklar, haykırışlar yükseldi. Ortalık karıştı. Kaçışanlar, panik içinde birbirini iteleyen insanlar. Bu kargaşada neyin ne olduğu, kimin nereye gittiği belirsizdi. Masaların sandalyelerin üstünden atlayarak, ona buna çarparak sahile doğru kaçan iki adam, neden sonra fark ederek peşlerine düşen birkaç güvenlik görevlisinin sert bağırışlarına kadın feryatları karışıyordu. O taraftan tel örgüye doğru gidiyorlar. Oğlum nerede? İlhan Bey vuruldu, ambulans. Ateş etmeyin doktor. Doktoru çağırın, adamı vurdular. Korkma, jandarmaya haber verin. Polise telefon edin. Herkes odasına çekilsin, beyler lütfen. Motora biniyorlar, ateş edin lütfen. Lütfen boşaltalım burayı. Bir anons yapsın. Dağılın arkadaşlar. Tel örgüden kaçtılar. Orada ileride bir tekne var. Anne, anneciğim. Gidiyorlar işte. Sürat teknesi. Açılın. Ambulans çağırın. Çabuk. Devrilen, dağılan masalar, şangırtılar, yere düşenler, Renginur, Armağan, Figen, yol verin diye bağırarak ve meraklı kalabalığı yarmaya çalışarak havuz başına İlhan'ın düştüğü yere ulaşmaya gayret ediyorlardı. Bütün ışıklar yanmıştı. Renginur titreyerek İlhan'ın başucuna çömeldi. Donmuş, boş, inanılmaz gözlerle baktı. Çok önemli bir şey olmuş ama henüz ne olduğunu anlayamamış bir hali vardı. Sonra uyandı. İlhan'ın kan içindeki bedenini ve tam şakağındaki saç çizgisinde gözünün biraz üstünde içine saçlar yapışmış kanlı çöküntüyü gördü. Bir an başını yardım umar gibi kalabalığa kaldırdı. "Doktor çağırın, yardım edin," diye mırıldandı umutsuzca. Armağan eğilip onu yerden kaldırmaya çalıştı. Kalkmadı. Bırakmadı kendini ona Rengünür. "Öldü," diye söylendi. "Öldü değil mi? Öldürdüler." Çaresiz acı dolu bir çığlık koptu içinden. İlhan'ın kanlı başını okşadı. "Konuş, bir şeyler söyle," dedi. "Ölmedin değil mi? Hayır, ölmedin." Sonra bağırmaya, ağlamaya başladı. Ölüm sözcüğünün kesinliği bilincine ulaşmıştı sonunda. "Hayır, hayır, hayır, hayır." Kendini cesedin üstüne attı. Kaldırmaya çalıştılar. Çırpınıp direndi. Her yeri kana bulandı. Fatmış yanında doktorla bembeyaz bir yüzle koşarak geldi. Armağan'ın kucağında çırpınan kızına sarıldı. Birkaç kişi genç kadını zorla sürükleyerek uzaklaştırıp götürdüler. Az ötesinde Gülcan'ı gördü Armağan. Figen'in kolunda mum gibi şaşkın, yıkıldı yıkılacak abinin ölüsüne bakardı. Birisi masa örtüsünü çekip İlhan'ın üstünü örttü.